merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TVNET ekranlarından ekranları başındaki tüm izleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Mesnevi ile ilahi aşk bu haftada başlıyor efendim. İnşallah geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ama esasında yepyeni de bir konu açılacak. Bizler geçen haftalarda hayatımızda neler vardı? Mesnevi ile eğer vaktiniz olduğu programı takip edebildiyseniz ve herhalde daha mühimi, bu programın şöyle zihninizde bir ufak ışık yakıp, şöyle bir merak uyandırıp, Mesnevi'yi belki de kendiniz karıştırıp, hayatınızda bir şeyle de karşılaştırdınız ve bir pencere daha açabildiyseniz, bu hafta biliyorsunuz ki bambaşka bir konu açılacak. Konunun devamı olsa da bambaşka bir yere de götürebilir bizi. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz, kıymetli hocam, bizlere her hafta Mesnevi'nin her beytinde esasında bambaşka şeyler de açmakta. Bir kısmı belki bizler yüzünden ama kadim de bir kültür olduğu için hep şerh edile edile gitmiş. Yani evet. İnsan kendisi de okumuş ama mutlaka bir şarihin, bir şerh edenin, bir açanın da yanında bunu takip etmiş, ders olarak da işlemiş.
Her sabah dedik, yani geçen programda da bunu söyledik. Falikul isbah, eyvallah, kelimesi üzerinde durmuştuk hatırlarsanız. Geçtiğimiz beyitlerde falikul isbah, sabahı yeniden hazırlayan, her sabahı yeni yapan.
Eyvallah.
Yani güneşin devam ede gelen bir ortama, bir mekana doğması değil de güneşin doğması yeni bir icat. Güneşin doğuşuyla beraber sabah kurulan tezgah yeni bir icat. İnsanın hayatı da öyle değil midir? Alışveriş yaptığınız dükkandan iş yerinize kadar dışarıdan baktığınızda biz hep aynı binayı görürüz. Şu stüdyonun dışından bakan insan hep aynı binayı görür. Fakat her gün, her saat içinde ayrı bir program yürümektedir.
Eyvallah.
Böyledir insan hayatı. Dolayısıyla Mesnevi ile ilahi aşk diye konuştuğumuzda, Mesnevi'den bahsettiğimizde belki de hayata paralel oluşu açısından, hayatı şerh etmesi açısından bu kadar canlı. Tabii hayata paralel olmak ve paralel meselesini fazla kullanmak bugünlerde pek doğru sıhhatli bir karar değil. Fakat yani açı da desek, doğru bakışta desek, hakkaniyetle konuşmak desek de insan görmek istedikten sonra hep yanlış görür. Doğruyu görmek istedikten sonra sadece doğruyu görür. Bir de en önemlisi insanın kendi doğruları ve yanlışları vardır. İnsanın doğruları ve yanlışları, hayatta yaşadığı tecrübeler ve bilişleri hakkın önüne geçmedikten sonra bir problem yoktur. Ama hakkı, hakkaniyeti perdeleyen bir görüş, İster dünya görüşü olsun, ister ahiret görüşü olsun, ister sevap kazanmak için olsun, ister dünyada herhangi bir şey tercih etmek adına olsun. Hakkaniyetin ve hakkın önüne geçtiğinde, tevhidi bozduğunda, birlik, Allah'a birlik, içtimai hayatta birlik ve o tevhidin sırrı olan, sosyal hayata yayılmış olan o beraberliği bozuyorsa, bunun adı hak değildir. Hatta bakın, İslam'ın birçok hükmünde, fıkhi hükümlerinde tercih yapılmak istendiğinde bazı şartlar, bazı hükümler cemiyetin menfaati için, efendim insanlığın hayrı hasenatı için karışıklığa meydan vermemek üzere tehir edilir. Mesela şimdi hatırıma nereden geldi bu? Kalabalık bir cemaat, büyük cami-i kebir veya büyük cemaatle alakalı bir namaz kıldırıyor. Diyelim ki bir adam işte Süleymaniye Camii'nde namaz kıldırıyor.
Eyvallah.
Ve hınca hınç dolu. Sehiv secdesi yaptığında insanlar belki o sehiv secdesinden dolayı karışıklığa maruz kalma gibi bir şey mevzu bahis. Ne yaptı? Bir ayeti atladı veya okurken kendisi cemaatin fark etmediği bir hata yaptı. Sehiv secdesi yapmaz. Sehiv secdesi yapmaz. Çünkü neden? Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğinde, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ikinciye geçtiğini düşünün. Allahu Ekber dediğinde karışıklık olabilir. Ayağa kalkan olur. Yani 10-15 kişi olsa hemen fark eder durumu.
Eyvallah.
Ama şimdi 10 bin, 20 bin, 30 bin insanın beraber namaz kıldığını düşünün. Böyle bir durumda cemaatin ifsad olmaması için bazı fıkıh alimleri ruhsat vermişler. Bozulmasın diye birlik, beraberlik ve daha büyük bir şey olmasın diye belli hukuk, efendim belli şeylerin yapılmasında dikkatli davranmışlar. Yeter ki örselenmesin cemaat diye. Bakın bizim fıkhımız baştan başa edep ve ahlakı, aşkı ve muhabbeti, insanın ruhi yapısındaki düzgünlüğü, tevhid inancını ve toplumdaki tevhid ve birliği amaçlar. Yani buna hizmet etmeyen bir şey muhakkak ya yanlış anlaşılmış bir hükümdür ya yanlış tatbik edilmiş bir hükümdür.
Eyvallah.
Şimdi bunu da herhalde dikkatlice dinleyenler fark etmişlerdir. Nerelere gidiyor söz, nasıl anlamak icap ediyor. Şimdi Hazreti Pir'in bu kadar çok tercih edilmesindeki sebep Allah-u Alem Kur'an ayetlerinin bugünkü hayata tatbik edilişi ve Kur'an'ın ayetlerinin gramer manasını, fiil çekimlerini car, mecrur, mudafi ileyh, fiil, fail, mef'ul, mef'ulü bih, zarf-ı müstakar bu tabirleri anlamakla Kur'an anlaşıldı diye ortaya koyuyorlar. Halbuki öyle değil. Kur'an'ın bu hayat içerisinde bize ne dediği, hava su gibi bizim ihtiyacımız olan bu manayı tahsil etmemiz lazım. O sebepten dolayı elbette yenilenen, maddi hayatında da her gün yeniliği yaşayan bir insan, Mesnevi'nin beyitlerini okuduğunda da bu ilahi neşeyle yenilenmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi elbette dikkat ederse bulacaktır.
Hocam başa dönsek, insan bireysel olarak yani kendi fikirleri var, kendi fikirleri olabilir demiştiniz. Evet. Kendi fikirlerini oluşturan şeyler de, hani ben Müslümanım ya da ben şöyle bir inanca sahibim, şöyle bir aile hayatından geliyorum, böyle de bir toplumda yetiştim deyip bir fikir oluşturduysa bile bu oluşturduğu fikirler ona bütün bu fikirleri oluşturmasına sebep olan kültür, dini ve diğer değerlerin hepsiyle özdeş olması lazım. Az evvelki örnek bendenizi çok başka şeylerle de kıyas demeyeyim de hani buraya tatbik etsem ne olur diye düşündüm. O Süleymaniye Camii örneği. Yani insanda dini algılayış bile onu tevhide götürmesi gerekiyor.
Yani hakka mani olmayacak. Hakkaniyetin ortaya konulmasına mani olmayacak. Bakın biz herhalde bundan 50 veya 60 program evvel, 50 veya 60 yani yarılardaydık.
Eyvallah.
Yüze geliyoruz neredeyse değil mi?
Eyvallah.
Yani 50. program 50-60 arası olabilir. Şunu konuştuk. Meşrepler mezhep gibi telakki edilmiş ve fark çıkartmak için kullanılmıştır. Mesela diyelim ki benim meşrebime göre çay içilmiyor. Yani ben bir eğitim alıyorum. Benim eğitim veren hocam diyor ki bana bizim meşrepte çay içilmez diyor. Tamam, problem yok burada. Çünkü bir eğitim alıyorsun. Doktorun da söyleyebilir.
Bunu. Eyvallah.
Ama sen kalkıp bütün topluma çay içmeyeceksiniz üle dediğinde bak işte bu hakkaniyet değil. Sen ben böyle buldum hak tecellisini. Ben böyle buldum hayatı güzel İslam'ı yaşamayı deyip de bu hususu bütün insanlığa tatbik etmeye kalkarsan. Hadi tatbik ettin. İyi bir şeydi nakletmeye çalıştın. Daha ileriye gidersen. Bu çay içenler bizden değildir dersen. Çay içenleri zındık gibi görürsen, ayrıştırmaya, onları parçalamaya yönelik harekete girersen, bununla da hak değildir artık. Yanlış bir harekettir.
Ama hocam...
Mesela burada hiç kızmasınlar. Buyurun. Sakal meselesi de öyle. Sakal bırakmak sünnettir. Peki, sakal bırakmayan adama konuşma hakkını sana vermez. Biz daha takvayız. Neden? Sakal bıraktım. Sana kim bu hakkı veriyor? Sana bu hakkı kim veriyor? İmam-ı Şafii Rahimahullah Hazretleri sakal hususunda demişler ki efendim sakal bırakmıyorsunuz siz, sakal sünnettir demiş. Niye sakal uzatmıyorsunuz? Sakalım var benim demiş. Demişler ki ama bir tutam olması lazım. Şafii böyle yapmış Rahimahullah. Tuttum demiş. Oradan bir kılı tutmuş şöyle. Tutmak demiyorum, tutam ben bundan alıyorum demiş. Şimdi şunu demek lazım. Artık şu gün insanlar anlıyor ki benim, benden daha ehli sünneti yok. Benden daha iyisi yok. Biz hakiki değiliz, biz öz hakikiyiz. Daha da takvayız. Daha da bilmem neyiz şeklinde konuşmalar. Bunlar saçma sapan hareketlerdir. Bunlar hakkı baltalayan hareketlerdir. Seminerlerde söyledim, bir daha söyleyeyim. Adamın biri ilan vermiş. Dönüp duruyor programlarda. Falanca tur, sünnete göre umre yaptırılır. Şimdi ne demek bu şimdi? Bu laf ne şimdi?
İlk başta masum gibi geliyor sünnete göre.
Şimdi bu ne demek şimdi? Yani bunu reklam kategorisine girse Allah'tan böyle dini mevzuları, reklam ajansları, kanunu falan kapsama içine alamıyor. Neresini alacak? Aman dindir müdahale edemeyelim diyor. Bir kere bu haksız rekabettir. Yani sen şimdi diğer tur yaptıranlara sünnete uygun yaptırmadıklarını mı iddia ediyorsun? Evet. E peki ona umre denir mi? Sen neyi kastediyorsun? İşte biz tam sünnete uygun yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz hacıları? Tam Efendimizin girdiği kapıdan sokuyoruz. Babun Nebi var. Adamı alıyor taburadan yürütüyor, yürütüyor, yürütüyor. Diyor ki tam Resulullah'ın girdiği kapıdan sünnete uygun yapalım diyor. Şimdi ne yapacaksın bu adamı, ne yaparsın yani? Şimdi de, ya odunla dövsen hırsını alamazsın yani. Efendimizin evi o kapının orada ya.
Eyvallah.
Şimdi Babu Umre var. Mekke-i Mükerreme'de. Babu Umre, Umre kapısı. Ne, niye Umre kapısı deniyor ona? Biliyor musunuz?
Bilmiyorum hocam.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Curani Umresini yaparken o kapıdan giriyor çünkü.
Eyvallah.
O kapıdan girmek sünnet olsaydı Tebur'dan dolaşacaktı. Diğer kapıdan girecekti. En yakın olan yerden hareme bir an önce girmek sünnettir. Sonra sen bunu nasıl söylersin? Sünnete uygun. Mesela bu adam gelse, beni götürse. Bak kendim için söylüyorum. Siz de gülün biraz. Alsın beni umreye götürsün bu adam. Bana sünnete uygun bunu yaptırmasına imkan yok. Neden? E ben ihlassız bir adamım mesela. Ne yapacak şimdi bu adam? Ben aldım buradan bezimi bağladım, oradan büzüştürdüm, kokumu sürdüm, sürmemi çektim. Bu sünnet bu mu? Bir de bakıldı sünnet de olmuşsun. Bu mu, bundan mı ibaret? Şimdi insan riya yaptığında, riyakarlık vesaire yaptığında bunun sünnete uygunluğu yoktur. Değil mi? Gösteriş için yapıyorsa sünnete uygun değildir. Allah'ın rızası uygun değildir. Yani Allah'ını seversen şu ucuz propagandaları geçelim. Biz daha takvayız. Biz daha hususiyiz. Ha, onlar ehli tarik ama biz daha İstanbulluyuz. Biz daha sosyetiyiz. Biz daha entelektüeliz. Biz sanatta şöyle. Kamburlar kibirli olurmuş demiştim. Hatırlıyor musun Eyvallah programda? Hocam. Kamburlar diğer kambur olanı beğenmezlermiş. Senin sağında kambur, benimki solda daha yakışıyor bana falan derlermiş. Aynı durumda yani. Bu hadise buradan başlıyor. İşte bu hakkaniyet adına hakkın önüne geçmektir. Hakkın önüne geçmektir. İşte devamlı artık toplum bozuldu, neler oluyor, neler oluyor. Çok şükür ki bizler kendimizi kurtardık diyor arkasından. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, ahir zamanda artık bütün insanlık bitti. Hiç güvenilir insan kalmadı diyen adamdan sakınınız buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah neden? Allah. Kendisini Allah referans Allah gösteriyor şey. O zaman. O zaman kendisini referans gösteriyor. Bakın bir hadis-i şerif var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki ahir zamanda artık insanlık bozuldu. Hiç ticarette, dinde, diyanette hiç düzgün insan kalmadı. Her şey bozuldu diyen adamdan sakınınız buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sebep? Çünkü o zaman adam kendisini iyi kabul ediyor. Kendisini iyi kabul eden adamdan sakınmak icap eder. Bir adam iyi olmaya çalışmalı. Kötü müsün, iyi misin diye sorulduğunda vallahi ne bileyim estağfurullah biz kıtmir köpeğiz ama bizden her türlü kötülük gelir deyip de her türlü naneyi yememeli mesela. Veya vallahi bilmiyorum ben kötü bir insan olabilirim, bana fazla ilişmeyin de deyin demiyorum. Fakat şu var. Gerçekten sen tevazu içerisindeysen, tevazu ahlakına bürünmüşsen, hatta mahviyet içerisindeysen, amelini ortaya güzelce koyarsın, yaptığın işi yaparsın, etrafa da tamam şundan sakının, bundan sakının dersin ama hiç artık insan kalmadı. Artık herkes kötü, cemiyet bozulmuş. Dikkat edin bakın ticarette de öyledir. Etraftan şikayet eden adam, ya bırak Allah'ın seversen ne ticaretin tadı kaldı, tuzu kaldı diye, adam vah yazık dersin, iş yaparsın sana kazığı atar.
Eyvallah.
O adamdan sakınınız çünkü kendisini iyi gösteriyor diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ikaz ediyor. Dolayısıyla kaide şudur. İnsan bir şeyi hak görmesi önemli değil. Yani hak görür, batıl görür ayrı. Fakat şu çok önemli bir nirengi noktadır. Yani bir sağlama yapmak icap ederse cemiyetin, efendim kalbin, İmanın hak kabul ettiği ve hakça birleşmesine vesile olduğu bir sahada bozgunculuk yapıyorsa, kalbi ondan rahatsız oluyorsa, mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bir şeyde yanlış yaptığını nasıl anlar kul diye sorduğun sahabi buyuruyor ki, o işe gittiğinde kalbinin atması farklılaşır, nabzın değişir. Yani senin içindeki o kalbin atışı değiştiğinde sen doğru bir iş yapmıyorsun demek. Bir sıkıntı var sende, değil mi? Yani insanın bunu ölçmesi, biçmesi lazım. Bu şekilde ayarı bulması lazım.
Eyvallah.
Evet. Onun önüne geçiyorsa, yani hakikatin, hak ve hakikatin ve tevhidin önüne geçen bir hak anlayışı veya bir dünyevi görüş veya bir uhrevi görüş veya bir fikir veya muhakkak sakattır.
Bütün bu anlattıklarınızdan hocam şu çıkıyor herhalde.
Ben çıkanı söylemiştim aslında ama başka bir şey daha çıkıyor olabilir.
Estağfurullah. Yani hak ve hakikat aslında çok kolay takip edilebilir bir
tabii,
şey.
Tabii,
diğerleri çok zor. Hani diğer anlattığınız şeylere bakıyorum ben Deniz. Onları yapmak için zorlanması lazım insanın.
Hem aynen öyle. Fıtrata uygun. Eyvallah. Zaten din fıtrattır buyuruyor.
Yani.
Din fıtratımıza uygundur. Biz fıtratımızı örselemeyeceğiz.
Eyvallah. Evet. Geçtiğimiz hafta bu mağara meselesi vardı. Yani Ashab-ı Kehf meselesi vardı.
Ha şöyle dendi. Ashab-ı Kehf gibi uykuda olanlar vardır. Eyvallah. Bu alemde. Sen onların yanından geçersin. Onun önlerinde oturursun. Sohbet dinlersin. O adam ya ne kadar uyanık. Nereden görüyor bunları dersin. Halbuki onun uyanıklığı şuradan gelir. O senin uyanık olduğun sahaya göz yummuştur. Sen dünyalık işleri kotarmayı uyanıklık kabul edersin. Dünyalık hırstan uzaklaşmıştır o.
Eyvallah.
Şunu şuradan alayım, oradan bilmem neyi kazanayım, o ihaleye gideyim, buradan şirket bilmem neyim, hortumlayayım. Bunlar akla ermez. Daha doğrusu itibar etmez. Gözü kapalıdır. Hakikate gözü açık olduğu için Ashab-ı Kehf gibi ne olur? Onlar kadim bir gelenekten beslenir. Evvellerindeki olan aslafın ilmi onlarda mevcuttur. 300 senelik, 500 senelik uykuda bir adamı çıkıp geldiğini düşün. O konuştuğu zaman 500 seneyle 600 seneyle birden konuşur. Manevi harsın, örfün birikimini kendisinde taşır. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ve dünyaya talip olanlar da onun kapısında ancak uşaklık yapabilir. Kıtmir odur zaten, köpektir. Köpek dünyaya talip olan manasındadır. Dünyaya talip olan kişi ahiret adamına hizmet etmeyi öğrenirse onun kapısında bulunmasından dolayı belki o da bir itibar görür. Bunların hepsinin remizleri vardır.
Eyvallah.
Evet. Şimdi cihanda nice Ashab-ı Kehf gibi olan insanlar var. Sen bunların ne sırda olduğunu bilmezsin. İstifade edeceğine yanlarından geçip gidersin. Neden? İşte 405'e geldi şimdi, orayı siz okuyun.
Mağarada, yarda onunla nameler terennüm etmektedir. Ne faydası var ki senin gözün ve kulağın gafletle mühürlü olduğu için onu görüp işitemiyorsun.
Şimdi Allahu alem, burada yukarıda Ashab-ı Kehf'le alakalı mevzu geçiyor. Fakat aşağıda garba o, yarba o, der surut diye söylendiğinde gar, yar kelimeleri beraber geçtiğinde, yani mağara ve sevgili.
Eyvallah.
Kelimeleri beraber geçtiğinde Allahu alem, böyle beyitlerde biz şunu görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir Efendimiz arasındaki arkadaşlıktır. Çünkü yar ve gar kelimeleri beraber geçtiği zaman, bakın şöyle bir divan edebiyatına ve tekke edebiyatına. Mesela Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin bir lakabı, Lisan-ı Farisi de yâri gâri Resulullah derler. Yâri gâri Resulullah. Yani Resulullah'ın mağarasındaki sevgilisi veya gâri yâri Resulullah. Mağara arkadaşı. Resulullah'ın mağara arkadaşı. Kimdir? Ebubekir Sıddık Efendimiz'dir. Dolayısıyla mağarayla gâr kelimesidir burada. Yar kelimesi beraber geçtiğinde her ne kadar yukarıda Ashab-ı Kehf'ten bahsetse de bu metni Hazreti Ebubekir Efendimiz der aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hamletmek uygundur. Çünkü akabinde de zaten dikkat ederseniz mağarada, yarda onunla nameler terennüm etmektedir. Ne faydası var ki senin gözün ve kulağın gafletle mühürlü olduğu için onu görüp işitemiyorsun. Çünkü Ebu Cehil geldi, Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e Hazreti Sıddık böyle alın alına koymuştu. Diz dize oturuyorlardı şu vaziyette. Hazreti Ebubekir buyuruyor ki biz o vaziyetteyken, o vaziyetten evvel Ebu Cehil'in ayaklarını mağaranın girişinde görüyorduk diyor. Önde bir örümcek ağı var. Bir kuşun yuva yapması var. Korkuyorum ya Resulallah. Korkuyorsun. Niye titriyorsun? Korku var ya Resulallah. E korkma. Sana bir şey yapacaklar diye korkuyorum ya Resulallah. Allah'ı zikret ya Ebu Bekir. Zikrediyorum ya Resulallah. Bir daha telkinim lazım buyuruyor. Elini tutuyor. Dizine dayıyor. Hatta alnına. Veya Hazreti Ebu Bekir Efendimizin alnını kendi göğsüne dayıyor. İki rivayette var. Ve sessizce esma telkin ediyor. O esmayı telkin ettikten sonra açtım gözümü baktım ki evliya şey melaike-i kiram ordusu gökteki ve yerdeki ordular hepsi saf tutmuşlar. Aleyhissalatü vesselam bir emini bekler vaziyette. Başlarında Cibril. İşte o sebepten Nakşibendi tarikatının zikir adabı Hazreti Sıddık-ı Ekber'in mağaradaki zikir adabını ki programda söylemiştik bunu.
Eyvallah.
Hafi zikirdir. Yani kapıda insanlar varken üzkür, la ilahe illallah, la ilahe illallah denecek hal yok. Adamın ayağı dışarıda. Yani meşiyeti ilahi var. Hafi zikri bu şekilde yapmıştır. Ve bunun berekatıyla İslam'ın taassup altında kaldığı, zulüm altına kaldığı devrelerde Nakşibendiye tarikatı vesilesiyle İslamiyet çığ gibi büyümüştür. Kadiriye'nin, Halvetiye'nin birçok kolu zulüm zamanında, işte Rusya'da, İşte Türkiye'de, İnönü zamanında falan birçok tarikat ehli Nakşibendiye'ye ilhak olmuşlardır. Zikri hafiyen yaparak, dışarıda göstermeyerek. Çünkü devran edemezsin, kıyam edemezsin. Adam camiye gideni dövüyor.
Eyvallah.
Dinsiz, imansız o kişiler. Geçenlerde biri çıkmış, o da bizim insanımız diye konuşuyor da. Vallahi vücut vardır ama belden aşağısı da vardır, belden yukarısı da vardır. Yani her şey yerini bilecek. Şimdi dolayısıyla burada sen yarı garı Resulullah Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz gibi Resulullah'tan gözünü ona açmış, dünyaya yummuş nice velileri görürsün de yanından geçtiğin halde fark edemezsin. Rıza gözü ve muhabbetle bakış her türlü aybı görmekten acizdir. Nitekim gazap gözü de bütün kötülükleri görür ve meydana kor. Değil mi?
Eyvallah.
Sonra bu beyti işleyelim inşallah.
İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz kısa bir aradan hemen sonra tekrar buradayız. Seyircilerimiz devam ediyoruz Mesnevi ile ilahi aşkı ama ola ki ekranlarını yeni açanlar varsa hem mail adresimizi hatırlatmış olalım hem de şöyle programımızın başladığını bir kez daha söyleyelim. İkinci bölümdeyiz şu anda. Mesnevi ile @tvnet.tv.tr mail adresimiz. Hocam az evvel rıza gözü ve muhabbetle bakış her türlü aybı görmekten acizdir. Nitekim gazap gözü de bütün kötülükleri görür ve meydana kor gibi bir cümleyi aktarmıştık.
Şimdi burada iki yön var.
Eyvallah.
Yani iki yön var. Bir insan kötülüğü de görmeyecek mi? Kötülüğü fark etmemek de çok böyle güzel bir şey değildir yani. Aa benim hiç aklım ermez ya kötülük yapmış bana. Aa nasıl oldu falan. Hay bu da ferasetsizliktir. Burada ölçü şudur. Kötülüğü gazaplanmadan görmek, hakkı da hakkı teslim etmek meselesi vardır. Muhabbetle hakkı görmek, fakat o muhabbetle hakkı görüşünün kötülüğü de fark etmemecek kadar baskın olmaması, kötülüğü de zararın da nereden geleceğini fark etmek. Yani bu orta halli bir mümine, daha doğrusu sırat-ı müstakim üzere olan bir mümine yakışan durumdur. Fakat ne zaman insan kötü görmeye başlar, iyi gördüğü bir şeyi, yani dinin haricinde de bu saha konuşulabilir, dinin dahilinde de konuşabilir. Gerçi dinin dışarıda kalabileceği hiçbir saha yoktur. Mesela iki insan arasında aralarında bir kızgınlık yoksa hiç hataları mevzu bahis bile olmaz. Kızdığında, sevmediğinde onda hatadan başka bir şey görmez hale gelir.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Burada bir de kendini beğenerek tabii kendini iyi görüp başkasını kötü görme hali de vardır. Kendini çok iyi görmek de insanı başkasını kötü görmeye sevk eder. Eskiler öyle demişler. İki durumda ortaklık bozulurmuş. Ya işler çok iyi gittiğinde ya işler çok kötü gittiğinde. Yani işler kötü gittiğinde birbirlerine insanlar pislik atar. Ortaklık bozulur. Veya işler çok iyi gittiğinde bu sefer bölüşme hırsı başlar. O hırs da gadap da o asabiyette ne yapar? Karşıdakinde kusur görmeye insanı sevk eder ve ortaklık biter. Şimdi rıza gözü ve muhabbetle bakış her türlü ayıbı görmekten acizdir. Ayıp görmez. Peki ayıp görmemek iyi bir şey midir? Şöyle iyi bir şeydir. İşi güzel yapabilecek noktayı görür, güzelce halleder. O bakımdan ayıp görmez. Yani hadiseyi nasıl halledebilirim? Nasıl şey yapalım? Mesela şöyle düşünün. Bir hekim. Bir hekim hastaya baktığında yazıklar olsun sana, bana böyle nasıl geliyorsun benim gibi bir doktora? Bu hastalıkta gelir mi der mi? Yani ondaki o rıza, ondaki o muhabbet, işini sevme onu tedavi sürecine sokmak için bir gayrete sevk eder. Hoca efendiler için de böyledir. İlim erbabı için de böyledir. Bir eksiklik, bir nakıslık gördüğünde onun üzerine gitmek değil. Onu nasıl düzeltebilirim şeklinde şeyler yapar. O ilimden nasiptar olduysa. Ama cahilse, gadap ehliyse kusur araştırır ki onu şey yapmak için. Yani kendini daha iyi gösterip onu tepelemek için. Şimdi insanların bir de genelde şu vardır. İnsan sevdiğinde kusur görmez.
Eyvallah.
Ama henüz sevmiyorsa, o sevgi henüz kendisinde yoksa her şey kusurlu gibi gelir. Fakat sevdikten sonra mesela her insana kendi çocuğu çok güzel gelir. Ama insaf ile düşünmek lazım. Herhalde o çocuk en güzel çocuk değildir.
Eyvallah.
Ama kendi çocuğundan daha güzeli yoktur onun için. Neden? Çocuğunu çok sever. O sevgi onu diğer çocuklarda aynı sevgi olmadığında diğer çocuklardaki hususiyetler, saçını biçim olmuş, görüyor musun boyu kısa kalmış, ne kadar çelimsiz bir çocuklar. Kendi çocuğun her yeri arızadır mesela. Çocuğunda hiç kabahat görmez. Şimdi bu işte kendi anlayışına hakkın önüne geçirme veya anlamada yanlışlığa sebebiyet vermesiyle alakalı. Programın girizgahında konuşmamızın sebebi mevzunun buraya gelmesi geleceğinden dolayıydı. Şimdi burada meşhur bir kıssa var.
Acayip.
İki cümleyle anlatıyor. Buyurun. Ama ondan sonra hani vezir bu kadar ihanet yapıyor, bu kadar insanı aldatıyor.
Eyvallah.
Bu kadar casusluk yapıyor. Bu veziri niye anlayamamışlar? Meselesini de biraz izah edecek. Yani basiretsizler miymiş? Nasıl anlamamışlar? Canım bu adamlar da ihtisas sahibiydi. Yılların Hristiyanlığını yaşıyorlardı. Sahte Hristiyanı nasıl anlamamışlar? Hani diye bir sual varit olabilir. İşte o sualinde bir cevabı oluyor. Aynı zamanda bizim de kendi hayatımızdaki doğruları ve yanlışları anlamamıza vesile olacak bir şey, beyitler. Buyurun.
Hocam estağfurullah, şu iki beyit yani umuyorum ki vakit müsait olur ve konuşma akışta onlara müsaade eder. Siz
hiç vallahi belli olmaz. Biz bazen uzamayacak şeyleri, uzayacak şeyleri kısa geçeriz. Bu çok anlaşılır bir şey. Lütfen okuyalım iki Peki. beyti, ondan sonra konuşalım.
Halife Leyla'ya dedi ki, Mecnun'un perişan olmasına ve sapıtmasına sebep olan Leyla sen misin?
Evet. Goft Leyla halife kan tu'i estu Mecnun şud perişanu gavi.
Sen?
Yani, evet, perişanu gavi şeklinde okunursa vezne daha uygun olur, uzatılırsa. Perişanu gavi. Sen misin ya Mecnun'un deli divane olduğu kız sen misin ya? Kara kuru bir şeysin yani. Benim cariyelerim, hatta bir kıssada öyle diyor. Yani benim hizmetlilerim var diyor. Hizmetlinin adı o zaman cariye. İşte ayağımı yıkıyorlar, temizliğimi yapıyorlar. Hani böyle vallahi diyor senin gibi bir sürü var diyor. Her biri senden daha güzel. Mecnun senin için mi deli oldu ya? Sen misin o meşhur Leyla? Leyla ne diyor ona?
Sen diğer güzellerden fazla bir şey değilsin
diye söylüyor.
Leyla da cevap verdi ki sen Mecnun olmadığın için sus.
Yani biraz daha beyte uygun tercüme edersek, sen misin Mecnun'u Mecnun yapan? Çünkü Kays Esas adı Mecnun diye delirmiş adam yani, artık Mecnun diye tanınıyor. Sen misin yani bu halinle Mecnun yapan? Evet ama sen konuşma. Çünkü sen Mecnun değilsin ki diyor.
Eyvallah.
Ben Leyla'ydım Leyla olmasına ama sen Mecnun değilsin. Daha tercümesi şu. Ben Leyla'yım Leyla olmasına ama sen Mecnun değilsin. O zaman sana susmak yakışır. Neden? O beni gördü. Onun gözüyle göreceksin ki anlayasın. E şimdi vaka nedir? Evet hakikaten de böyledir. İnsana kendi sevdiği kusursuz gelir. Hatta zamanla bazı şeyleri kendisi hallettim, kendisi güzelleştirdim zanneder. Aslında bulunduğu ortama alışmıştır veya sevmiştir. Arz edebiliyor muyum? Kendi kendine dönüşmüştür. Sonradan da ben düzelttim, değiştim zanneder. Halbuki o dönüşmüştür, farkında değildir. O ortamda ünsiyet peyda etmiştir. Onlar göze batmamaya başlamıştır. Mesela dışarıdan böyle bak. Hani meyhane mukassi gönlü taşradan amma diyor ya Nedim. Yani dışarıdan baktığında kasvetli, pis falan. İçine girdiğinde diyor ayrı bir letafet vardır. Mesela bunu tekke için söylüyor aslında. Meyhane mukassi gönlü. Şimdi bazen bakıyorsun yani. Ya diyorsun ben bu adama atımı emanet etmem yani. Haydut bir herif. Ama şimdi bazı şeylere alıştığında bu sefer o senin gözüne değişmeye de başlayabilir. İnsan ünsiyettir yani. Alışır bazı şeylere.
Eyvallah.
Şimdi burada Hazreti Pir buyuruyor ki, yani sen şimdi bu vezire nasıl aldandılar diye Hristiyanları kınıyorsun. Hristiyanlara onu Allah nasıl gösterdi? Veya onlar nasıl bir muhabbet ettiler? Kusur görmediler bu sefer onda. İnsan muhabbet ettiğinde kusur görmez diyor.
Eyvallah.
Fakat doğru mudur? Doğru mudur bu? İşte orası tartışılır. Tartışılmayacak bir güzel vardır, o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnsanların dönem dönem kapıldıkları sevdalar, belli şekilde rağbet ettikleri insanlar, zevkler, fikirler pörsümeye mahkumdur. İlla Efendimiz'de tam tamına uyuşuyorsa. Çünkü zavalsiz, Allah'ın teyit ettiği, ebedi saadete ve güzelliğe erdirici bir muhabbetin menbaıdır Fahri Alem Efendimiz. Onun sünneti, Efendimiz'in muhabbeti, yani hak muhabbeti, insanı solan, pörsüyen sevgilerden alıkor ve onların bozulduğunu da görür. Onların evrim geçirdiğini, onların devre geçirdiğini görür ve neye aşık olduğunu, neye aşık olması gerektiğini ancak o zaman anlar. Devam edelim.
Hocam bir şey sorsam burayla alakalı. İnsan görme tarifini yaparken bile, insanın yani biyolojik olarak görmeyi tarif ederken bile işte ışıktan bahsediliyor. Onun beyinde oluşturduğu sinyallerden bahsediyor. Hala bilimsel olarak şu söylenemiyor. Birinin şu kalemi, birinin gördüğü şekille öbürünün gördüğü şekil aynı olduğu zannındayız şu anda. Hani bununla alakalı böyle çok somut bir ispattan kimse bahsetmiyor. Yani maddede hal böyleyken, hani mana, maddenin mananın yoğunlaşmış haline madde diyoruz madem. Soyut bir şeyden bahsediliyor, muhabbet.
Yani maddede bile aynı şeyi göremediğimizi iddia ediyorsak.
Eyvallah.
Manada niye bu kadar eminiz mi demek istiyorsunuz?
Nasıl eminiz ve nasıl tarif edebiliyoruz böyle
aslında
bunu?
Aslında manadaki emniyet daha barizdir. Şöyle ki, maddede bir şeyin farklı zevklerin ve renklerin tartışılmaz oluşu gibi. Tartışılmaz. Fakat şu vardır, tartışılmamasının sebebi şudur. Neden? Çünkü sen ayrı bir histesin, ben ayrı bir histeyim. Fakat ikimizde de aynı his uyanıyorsa, kalbi sahadaki hissiyatımız onu aynı şekilde kavruyorsa, onun doğru olduğu hakkında daha sağlam bir kanaat oluşmuştur bizde. Yani maddenin ötesinde bir mana kokusunu alabilecek halimiz varsa, ama dikkat edin, böyle bir kalbe sahipse insan. Çünkü insan ne görürse görsün, ne işitirse, ne tadarsa, efendim ne başka türlü bilgi olarak kendisine ne akarsa aksın, bunlar his dünyasında muhakkak bir hamule haline getirilir. Harmanlanır, ondan sonra kendisine göre bir seçicilik şey yapar. Yani siz kırmızıyı görürsünüz, beğenmezsiniz ama. Ben kırmızıyı görürüm, beğenirim. Burada etkili olan nedir? Kırmızıyı çok iyi görmemiz, gözümüzün keskinliği mi? Yoksa kalben onu kabul etmemiz mi? Burada kastedilen Leyla meselesi de bu. Adı Leyla, gece demek zaten. Maddenin ötesindeki bir görüşe işaret ediyor. Leyla, yani siz karıştırırsanız uzar bu beyt. Leyla zaten leyl kelimesinden gelir, gece. Aşık olduğu bir güzelden bahsediyor ki adı Leyla. Gece. Yani aslında bir şey görememe hali. Ne diyoruz biz buna Anadolu tabiriyle? Kara sevda diyoruz.
Eyvallah.
Sevda zaten siyahtır. Kara sevda. Yani o sevdanın, o muhabbetin şeyinden hiçbir şey görememezlik hali. Şimdi bak böyle gözümü kapayınca ne oldu? Yukarıdaki beyte de bağlandı. Ashab-ı keyfi uyuması. Sen dünyada bir şeyi seversin, sana perde olur, hicap olur. Gözün açıkken o sevgiliyi ararken kör olursun aslında. Çünkü sevgiye, bir sevgiye gözün açık olduğunda diğer sevilecek şeyleri görmezsin bile. Bir de Allah'ı sevenler var. Onlar da Allah'tan gayrının her şeyine gözlerini yummuşlardır. Buna masivaya gözünü yummak, vahdet semtine gözünü açmak deniyor tasavvufta. Şimdi zaten onu anlatacak.
Eyvallah.
Devam edin.
Eyvallah. Uyanık olan daha ziyade uyumuş demektir. Öylesinin uyanıklığı uyumuşluğundan beterdir.
Dünya senin gözüne perde oluyorsa, dünyaya gözünü açtıkça haktan uzaklaşıyorsan, yani dünyaya gözünü açtıkça haktan uzaklaşıyorsan sen bu hale uyanıklık diyebilir misin? Hakkı görmeyen bir göze uyanık denir mi? Böylesindense uyuman daha iyidir senin diyor.
Eyvallah.
Hiç olmazsa biraz daha ne yaparsın? Gözünü kapayacak, yani kalbini perdeleyecek olan şeyden ne yapmış olursun? Uyuyarak uzaklaşmış olursun. Böyle uyanıklıktansa diğer uyku çok daha uyanıklıktır.
Ruhumuz Allah ile uyanık olmayınca o zahiri uyanıklık bizim için bent ve maniadır.
Evet, gayet güzel beyan ediyor.
Bütün gün hayalin tekmelemesinden, kar, zarar ve eldeki malın zevali korkusundan ruhun ne safası, ne letafet ve nuraniyeti, ne de yüksek aleme gidecek yolu kalır.
Habire tekmeler diyor. Ne tekmeler? Hayalin tekmelemesinden. Şuraya paranı yatır, bunu şey yapmazsan şu olur, oraya bunu yetiştireceksin, bunlar ne? Ne oluyor ya? Bir dünya keşmekeşi içerisinde gidiyorsun. Avro yükselmiş, dolar böyle olmuş, paritesi bilmem ne yapmış. 2016'daki yatırımlarımız sarkacak mı, çocuğumuzu acaba şuraya mı versek? Oo! Sanki Malikel Mülk sensin. Yarına da çıkacak garantim var, 70 seni. Böyle bir şey ne olur bu? Hayal tekmeliyor seni. Kafanda bir tuğle emel oluşuyor hayallerinden. O emelin peşinde giderken kör gibi gidiyorsun. Bu arada ne oluyor? Ruhun safası, letafeti, nuraniyeti hapı yutuyor. Ruh bir terakki istiyor, ruhunu dinlemiyorsun bile. Bırak şimdi diyorsun ya, seninle uğraşamam, en önce şu işi halletmem lazım. Yüksek aleme gidecek yolu da ne yapar? Kalmaz. Şimdi bu iş arasında ben namaz mı kılacağım? Oturup tesbih mi çekeceğim? İstiğfarla mı meşgul olacağım? En önce şu işe koşturayım, en önce bunu yapayım. Dünya aslında sen bunu gerçek olarak kabul ediyorsun. Dini de hayal kabul ediyorsun. Dünyada yaptığın birçok şey senin hayalinin seni tekmelemesi ve dürtmesiyle. Hayalin dürtüyor seni, sen bir yere koşuyorsun böyle. Ruhu da unutuyorsun. Böyle bir halde uyanıklık, sen buna uyanıklık diyorsan, gafilin uyuması bundan çok daha nedir? Aşağıda söylüyor zaten.
Uyumuş o gafildir ki her hayale karşı ümide düşer ve onunla konuşmaya kalkar.
Devam et.
Rüyasında şeytanı huri gibi görür ve ona şehvet suyunu akıtır.
Sonra ne olur?
Nesil tohumu nutfesini çorak yere dökünce uyanır, kendine gelir. O vakitte hayal gözünün önünden kaçar.
Ne oluyor? O kendine göre bir huri görüyor. Adı Gazu Ahlam. Şeytan adıma film gösteriyor, kıyak çekiyor. Kendince bir şey söylüyor. Yani o huriyle dolaşıyor, bilmem ne yapıyor güya, neler neler yapıyor falan. Aslında yorganın içinde debelenip duruyor. Hayat suyu, esas ona hayat verecek olan şeyi sağa sola bulaştırdıkta, çok özür dilerim böyle yazıyor çünkü.
Estağfurullah.
Ondan sonra kalkar diyor, ne oldu bana falan. Ne olacak? Gideceksin şimdi, gusletmek durumunda kalacaksın. Ne oldu? İşte dünya bundan ibarettir diyor. Dünya böyledir. Sen neler yapıyorum zannedersin, halbuki tahta ata binmiş çocuk gibisin diyecektir ileride. Böyle gidiyorsun, şahlanıyorsun. Ne yapıyorsun? Nedir yani? Ruhundan ve kalbinden haberdar olup, ruhun ve kalbinin haberdar olduğu alemle irtibatın varsa ne âlâ, yürü. Ama bunlarla irtibatın yokken saraylar yaptırmışsın, holdingler açmışsın, binlenmeler fethetmişsin. Sen nedir ki diyor? Şeytanın sana bir şey gösterip de hayal dürtüsüyle kendince bir zevk alma peşindesin. Esas sermayeni de kaybediyorsun bu arada diyor. Hazreti Pir. Müthiş bir tabir. Evet.
Uyanınca ihtilam oluşundan başında yorgunluk, vücudunda müvessellik görünür.
Mülevveslik, ya yani o yanlış çıkmıştır. Mülevveslik görünür. Mülevves, levs veya mülevves böyle perişanlık şey hali, düşüklük hali manasına geliyor. Uyanınca ne olur? İhtilam olmuşsundur. Ama bir kelimeyi bilenler biliyor. Aynen metinde öyle geçtiği için söylüyorum. Yani bu kelimeleri çok ayıptır diyenler dizi film seyretmesinler. Orada ahlaksızın kralı yapılıyor. Burada bir hiç olmazsa teknik. Belki de bu programı seyredip de ne demek o abi diye soran olur da belki guslü öğrenen olur. Yani kusura bakmayın, bu böyle çünkü durum böyle. Geçen Cevat Akşit Hoca askerdeyken hatıratını anlatıyor. Paşa demiş ki ya çocukların demiş Allah rızası için bir abdestiyle gusülüyle şey yap. Bunların yarısı bilmiyordur demiş. Ne yarısı diyor? %80'i bilmiyordur diyor. Bizi bu hale getirdiler.
Eyvallah.
Durum farklı mıdır zannediyorsunuz? He? Bu kadar tweet var, bu kadar Facebook var, bilmem ne var. Bunları öğreniyorlar mı zannediyorsunuz? Şurada sadece şu ahaliyi imtihan edelim. Abdest ve gusül mevzunu soralım, sınıfta kalırlar. Hakikat en basit şekliyle, en yalın şekliyle hayata tatbik edilecek şeriat şu anda insanlar tarafından bilinmemek. Hala aynı cehalettir. Benim çocukluğumda gördüğüm bilinçsizlikle bugün arasında inanın hiçbir fark yoktur. Bu kadar televizyonda programlar yapılıyor, bu kadar bilmem ne yapılıyor. Soralım bak şimdi. Kaç kişinin tahareti düzgünlüğü bir soralım. Şimdi Mesnevi programında bu konuşulur. Necasetten taharet, hadesten taharet, setravet, sonra istikbali kıble, vakit niyet. Hakikat kıblesi başka türlü bulunmaz. Necasetten taharet yapmamış insanlar istikbali kıble yapıyorlar. Niyet edip namaza duruyorlar. Kaç batman pislikle. Maneviyat da temizlik ister. Maddi beden de temizlik ister. Bugün temizlikte Müslümanlar İslam üniversiteye gidiyorum ben. Üniversitenin bak okulda, fakültede üniversitenin tuvaletlerine giremiyorsunuz kokuda. Sınıfa giriyorum derslere, kokudan sınıflara giremiyorsunuz. Bunlar bu milletin evlatları.
Eyvallah.
Çok ayıp bir şeydir bu. Bu dağda davar gütmüyor. Vallahi ben o Anadolu'da vesaire birçok camiye girdim. Pırıl pırıldır Anadolu insan. Üniversiteye giriyorlar, ahır gibi kokuyor sınıflar. Neden oluyor bu? Sorduğun zaman Paris'teki binlenmeden falancadaki Twitter'daki tweetlerden haberdar. Hepsi haberdar. Dünyayı binlen ne yapıyorlar? Ama üstlerindeki pislikten kurtulamamışlar. İşte bu çok büyük bir cehalettir. Hayal peşinde koşuyorlar. Daha kendi bedenini temizlemekten aciz olan bir insanın nesinden düzgün bir şey çıkabilir ki? Yani gidiyorsun 10 gün adamı görüyorsun 10 gün aynı elbiseyle. İnsaf ya. İnsaf bunun adı fakirlik falan değil. Bunun adı necaset. Böyle olamaz bir insan. Hele bizim toplumumuzda hiç olmaması lazım. Evet. İşte ne olur? Ondan sonra bir kalkar ki çamur gibi olmuş. Hadi yıkanması lazım. Vücut çökmüş. Çünkü maya hayat gittikten sonra bilhassa erkekte bir çökkünlük hali olur. Ondan sonra o perişanlıkta kalkar der ki ah o görünen ve görünmeyen nakıştan ah. Görüneni de bir alemdir, görünmeyen nakışı da bir alemdir. Hayal peşinde koşar durur insan.
Eyvallah.
Evet, maalesef.
Bir kuş yüksekten uçar, gölgesi de toprak üstünde kuş gibi koşar. Budalanın biri o gölgeyi avlamak ister, arkasından o kadar koşar ki takati kesilir. O budala, o gölgeye ok atar da arayıp taramaktan ok torbası boş kalır. Gölge avlamak için sürat ve hararetle koşmaktan ve şuraya buraya ok atmaktan ömür tirkeşi boşalmış ve hayatı heder olmuş olur.
Evet. O sevdayı yakalayacağım diye dünyada nice gölgelerle uğraşırız. Ondan sonra da ömür sermayesi de biter. Sonradan da esas hedefi gördüğümüzde ona erişebilecek, ona ulaşabilecek, ona bir ok atma mesafesinde bile yaklaşsa atacak ok, nişan alacak bir ok yaydan mahrum hale gelir.
Eyvallah.
Her şeyi anlar. Eskilerin bir sözü var. Gençler anlayabilseydi, ihtiyarlar yapabilseydi diye. Gençler anlayabilseydi, ihtiyarlar yapabilseydi. Bakar ihtiyar adama, aa baba sen bilmiyorsun hayat çatlarını şimdi. Adam da onu seyreder, ne yapacak mecali de yok. 60 yaşında gelince o da anlar ki aynı şey oluyor halbuki. Hiç değişmiyor. Ama hep o akıllıdır. O yüzden diyorlar ki gençler anlayabilseydi. İhtiyarlar anladı, yapabilseydi.
Eyvallah.
Evet.
Allah'ın manevi gölgesi, o gölge avcısının mürebbisi olursa...
iş değişir. Ama şimdi hepimiz gölgelikte avlanıyoruz. Hepimiz bir dünyadayız. Dünya bir gölgeliktir. Değil mi?
Eyvallah.
Dünya ahiretin gölgesidir. Cennetin gölgesidir. Vesaire vesaire. Buna benzer şeyler var. Sözler var. Kibari kelam var. Hadis-i şerif var. Peki aynı zamanda dünya gölgeliktir der. Peki gölge avlayan bir adam herkes böyle midir? Herkes bir sevdanın peşinde mi koşar? Allah'ın manevi gölgesi, o gölge avcısının mürebbisi olursa. Şimdi her şeyin bir gölgesi var, Allah'ın da bir gölgesi var mı?
Allah'ın gölgesi.
Allah'ın gölgesine zillullah denir. Zillullah. Ve Kur'an-ı Kerim'de, aynı zamanda hadis-i şerifte buna benzer tabirler vardır.
Eyvallah.
Mesela Allah'ın halifesi yeryüzünde Allah'ın gölgesi gibidir. Adil sultan zillullah'tır buyuruyor hadis-i şerifte. Adil bir sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Haşa Allah gölgeden münezzehtir. Allah'a gölge izafe edilmez. Ne demek? Gölge neyin işareti? Gölgenin oluşu neyin işaretidir? Işığın,
eyvallah,
güneşin olduğuna işarettir. Hakikate işaret ettiği için o adamın varlığı hakkın gölgesi kabul edilir. Güneş doğmuş mu? Gölgenin olduğundan güneşin istikametini anlarsın. Allah adamı da öyle bir hakkın tecellisi olmuştur ki o adam vesilesiyle hakkın varlığını, hakkın tecellisini o sayede görürsün. Bak gölge gibi oldu sana. Hakkın gölgesi olan kişi senin benim gibi gölge avcılarına mürebbilik yaparsa o zaman boşa kürek çekmekten, boşa nişan almaktan ne yaparsın? Yorulmaktan ve koşmaktan kurtulursun.
Eyvallah.
Evet.
Hocam müsaadenizle bir nefeslenelim, kısa bir ara verelim. Peki. Ve hemen sonrasında tekrar devam edelim programımıza kıymetli izleyicilerimiz. Devam ediyoruz programımızda Mesnevi ile İlahi Aşk'ta. Hocam programın en başında yani ilk beyitlerde okuduğumuz bu hafta okunulan ilk beyitlerde Hazreti Pir Efendimiz Yahudi vezir Hristiyanları nasıl ifsad etmiştir meselesini ara verip şöyle bize o mağaraya...
Yok ara verdi demeyelim. Yani siz tabii anlamamız için öyle söylüyorsunuz ama onu daha iyi izah etmek için artık Mesnevi'de bizi takip edenler de şunu fark etmiştir. O yüzden siz de rahat konuşabilirsiniz. Başka bir mevzuya geçmiyor aslında. Yani tevhidi anlatıyor. Eyvallah. Derdi bir hikaye anlatmak değil. Hatta bir yerde de söylüyor işte. Kendisi söylüyor. Ben sana hakikati anlatmak istiyorum ama senin zihnin ille de bana hikayeyi anlat der. Sen hikayeye takılırsın. Yoksa hepsi aynı.
Eyvallah.
Ben sana nereden anlatırsam anlatayım hakikati anlatıyorum. Ama sen devamlı olarak hikaye tamamlansın diye istediğin için benim anlattıklarımı bazen layıkıyla anlayamıyorsun. Olsun diyor arkasından da. Bari senin istediğini verelim de daha fazla kafayı takma. Hikayeyi de anlatalım diyerek de orada da bir eğitim veriyor. Orada da bir muhataba hakikati aktarma üslubu oluyor. Dolayısıyla mesnevi manevi konuşacaksak mesnevi maneviliğin hakikati anlatmak için aslında hiç konu değiştirmediğini, başka örneklerle hep aynı konuyu anlattığını anlamamız lazım. Yani çarpım tablosunu anlatıyorsunuz, çıkartmayı bölmeyi anlatıyorsunuz. Ali elindeki parayla diye başlayan hani milletin de espri malzemesi oldu. Bir problem geldiğinde konu değişti. Tam bak bölmeyi anlatıyordu, şimdi Ali'nin harçlığına geldik demezsiniz.
Eyvallah.
Niye? Çünkü o problemi anlatmak için araya misaller getirilir. Dolayısıyla mevzu hiç değişmez Mesnevi'de. Kur'an'da da böyledir. Konu değişti. Nisa suresinin konuları. Sanki mübarek Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı müfredat. Konusu ne? Konusu Allah'tır, hakikattir. İçinde şu mevzular da geçerdi. Şu mevzularla alakalı şeyler anlatılır de. Yani bunu anlatmak niye önemli? Hadi yazamıyorsun. Yazıda kalıplara riayet etmek zorundasın. Ama sohbetlerde böyle dememek lazım. Evet, bugün Duhan suresini işleyeceğiz. Duhan suresinde ahirete iman, meleklere şu. Ya konu konu ayırıyor sanki. Allah bunu Firistir yollasaydı yollardı yani. Yok böyle bir şey. Allah Teala hak, hakikati ve imanı anlatıyor kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar net. Bu kadar net. Bir konuyu anlatmak için getirilen misaller nasıl ki konuyu bölmüyorsa, aslında o konuyu, konu hep aynı fakat misaller değiştiyse, Mesnevi'nin üslubu da Kur'an-ı Kerim'in anlatım üslubuna çok yakındır. Konu hiç değişmemiştir. Örnekler, farklı örnekler verilmiştir. Yani bunu sizde de mütalaa ettiğimiz için o rahatlıkla seyircilerimize aktarmış oluyorum.
Eyvallah. Evet. O devam eden konuda peki hocam, o şekilde.
O konunun başka bir misalinde.
Başka bir misalinde. Bizi Ashab-ı Kehf'le beraber oradan aşk Leyla Mecnun hikayesine ve şimdi de Allah'ın yeryüzündeki gölgesine, halifesine, onunla beraber olmaya götürdü. Yani şunu ben deniz anlayamadım hocam, onu soracağım aslında. Burada konunun değişmemesiyle alakalı izah da esasında bu sorunun sebebini biraz daha güçlendirmiş oldu ben denizde. Biz Mesnevi'yi açtık okumak için, buradan bir şey öğrenmek için ya da televizyonda TVNet'in işte hangi numaraya kayıtlıysa oraya bastık ve TVNet'i açtık. Buradaki niyeti her seferinde tazelemek mutlaka gerekiyor herhalde. Yani konu her seferinde kendini tazeliyor, hep başka bir cihetten anlatıyor ama bizler de bu konunun şu cihetinden de bakacağım, bu cihetinden de yeni bir şey öğrenebilirim demekle beraber her seferinde bir niyet tazelemesi de mi yapmamız gerekiyor?
Niyet tazelemesi içerisinde olacağız da bakın bendeniz şunu yapıyoruz. Bakın televizyonda biz muhataplarımızın hangi seviyede, hangi birikimde olduklarını bilmediğimizden
eyvallah,
en basit şekilde izah etmeye çalışıyoruz. Hatta geçenlerde bir hekim kardeşimizle hastanede karşılaştık. Bana şöyle bir iltifatta bulundu kendisi. Ya hocam dedi, sizin dedi avami konuşmanıza, yani ilimsiz konuşmanıza bayılıyorum dedi. Böyle bir takdirde bulundu kendisi. Allah razı olsun. Şimdi şu var, yani bu iş ilmi konuşulur, farklı tarzda konuşulur ama kim anlar? Yani kim anlar kaygısı var. Bizim burada anlatmakla alakalı bir şey yapmamız lazım. Mesela şimdi bak, şimdi sen kendi kendine patlatıyorsun bizi şimdi. Burada gölge avlamak meselesi hakkında ben deniz size desem ki akaidde eşya sabittir. Eşya haktır. Eşyanın hakikati mevcuttur gibi hükümleri ihtiva ediyor bu beyit desem kaç kişi anlayacak şimdi? Örnek vereyim mi?
Buyurun hocam.
Şimdi vahdet-i vücutçular bilinmeler diye tasavvufu hiç anlamayan insanların konuştuğu bir ortamda yaşıyoruz biz. Yani geçen çok prestijli bir radyo kanalında, en prestijli saatinde birisi böyle konuştu. Vahdet-i vücut. Bu Hazreti Mevlana ve Şems'le başlayan diye böyle mevzuya bir girdi yani. Böyle bir anlattı kendi kafasına göre. Oradan aldı, buradan attı. Yani o kadar üzücü bir şey ki bu. O kadar abuk sabuk bir durum ki. Yani kardeşim en azından Bunu bir bilen vardır ya. Gel bize sor demiyoruz ama. Yani bir danış hiç olmazsa. Ne kadar rahat atıyorsun sen bu kadar. Kendi kafana iki tane çeviriden, iki tane kitaptan bakarak kafasına göre sallıyor. İnternetten mi girmiş? Meydanlar Rus'tan mı? Ana Britannica'dan mı? Zaten oradan bakarlar bu işlere. Hiç ana kaynağından bakmazlar. Anasının Britannica'sından bakarlar. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bak burada bir şey var. Bu dünya alemi hayal değildir.
Hayal değildir.
Hayal değildir. Neye göre hayal değil? Bana göre hayal değil. Hani işte Sinan Paşa'nın oğlu konuşuyormuş. Yemektelermiş. Oğlum ne düşünüyorsun demiş. Yani biz bu yemeği yiyoruz ama acaba gerçekten yemek mi? Şu mu bu falan deyince kafasına vurmuş tası. O an demiş ne oldu bak demiş. Çarptı mı demiş çarptı. Hissettin yani demiş. Demek ki hak. Acısını gösterebiliyor musun demiş. Yok. Hissediyor musun demiş. Hissediyor. O da hak. Şimdi şunu diyemez bir insan. Bu dünyada her gördüğümüz şey hayal. Tamam doğru hayal ama kime göre? Allah'a göre hayal olabilir ama seni bağlıyor mu bu? 60 derece güneşin altına çıktığında beynine güneş geçiyor mu senin? Geçiyor. Neresi hayal bunun? El-eşya-u sabitetun. Gölgedir bu. Her biri hak tecellisidir. Güneşin doğması, batması, acının, ağrının olması, çoluk çocuk gailesi, maddi hayat bunların hepsi birer gölgedir ama. Hakkın tecellileridir demek istiyor Hazreti Pir. Sen bu hak tecellilerinde onun sun'unu, onun sanatını, onun tecelliyatını göstermek üzere yaptığı birçok gölgenin peşinden koşarsın da hakkı temsil eden gölgeye itibar etmezsin meselesini anlatıyor burada. E şimdi bunu biz böyle anlattık diyelim. Akaidi de içinde işlemek lazım. Eşyanın sabit olduğu mevzunu da işlemek lazım. Kaç kişi anlayacak? Arz edebiliyor muyum? Bunun başka boyutu da var. Şimdi nedir dünya? Dünya kötü müdür? Kötü. E niye bizi gönderdi bu dünyaya? Ya gel de çileden çıkma şimdi. Bu dünya kötü mü diyorsun sen? Kötü. E niye gönderdi bizi dünyaya? Yetmiyormuş gibi. Züyyinelinnâ suhubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtil mukantaratî. Bir sürü şeylerle de süsledim dünyayı diyor. Bari bir de dinden çıkar diyesi geliyor adamın. Hayır Hazreti Allah buyuruyor ki benim güzelliğimin tecellilerin bir yansımasıdır dünya bir gölgedir. Sen insansan bu dünyaya benim gölgemi aramak için geldiğini unutma. Benim tecelliyatımın yansıdığı şeylere itibar et. Bunu seçeceksin sen. Neden? Ben senin programını çalıştırdım. Elestü birabbüküm mü diye sordum. Bela diye sinyal verdin. Test edildin, onaylandın, öyle dünyaya salındın sen. Bunu bulamayacak bir adam değilsin. Eşya sabittir. Eşyanın hakikati sabittir. Eşya seni bağlar. Sen namazını kılarken bile güneşe, aya göre hareket etmek zorundasın. Orucunu tutarken bile sene hesabı yapmak zorundasın. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Sayı görecelidir. Aslında sayı diye bir şey yoktur. Mecbursun tavaf etmeye, 7 kere dönmeye. Kabe'nin etrafında 8 yaptın mı olmuyor. 5 yaptın da mı olmuyor. Bağlıyor seni bak. Eşya bağlıyor seni. Oraya gitmek zorundasın. O zaman Kabe de hayal diyemezsin. Nereden olur? Hazreti Muhammed de hayal olur. Daha şeriat da hayal olur. Şeriat da hayal olur. Aslında bu şarap değil ki. Allah'ın bir tecelliyatı. Lak lak lak iç o zaman. Buraya kadar gider iş. Allah Teala sana hakkı, hakikati, esmasını anlatmak için gölgeler bahşetmiştir. Sen bu gölgelerin içerisinden kendi zatına işaret edeni yakala. Bu da ancak kendi zatına ayine olmuş insanı bulmakla olur. Mürebbi birisini bulmakla olur. Öteki türlü sen orada yorulursun. Dünyevi hırslarınla, hayalinle meşgul olursun. Manevi hayalinle meşgul olursun. Sana bir mürebbi hakiki lazım. Hakiki bir mürebbi lazım. Bu da kendi varlığını bitirmiş gölgesi. Kendisi Allah'ın gölgesi olmuş insan manasına gelir ki ne kadar manidardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın gölgesi bile yoktur. Zat tecellisidir çünkü. Öyle bir Allah'ın gölgesidir ki o gölgenin gölgesi olmaz. Bizim sanatlarımızda da öyledir. Yazı gölgedir. Gölgeli yazı olmaz bizim hat sanatında. Yazının kendisi zaten bir tecellinin gölgesidir. Şimdi hangisini anlatacaksın? Şimdi bu programı Kim dinliyor bilemiyoruz ki. O yüzden ben elim ayağım tutmuyor, mizacım bozuluyor. Yani biz basit anlatmaya çalışıyoruz. Bir iman çerçevesinde, aşk çerçevesinde. Aman şu beyitler anlaşılsın diye. Fakat bunun var, şerhi var, derinliği var. Olmaz olur mu?
Peki bu anlatılanlardan diğer tarafa yol bulmak isteyen neyi okusun hocam?
En başta Hades'ten tahareti, Necaset'ten tahareti yapsın. İstikbali kıbleye geçsin. Sonra Allah ona kıyamı, rükûyu, secdeyi öğretir.
Eyvallah.
Dedikten sonra saye-i yezdan, yani zilli ilahi, Allah'ın o makbul kuludur ki bu aleme nispetle ölüdür. Allah'a nispetle diridir. Bu alem ölüdür aslında. Neye göre? Allah'a nispetle. Sana göre canlı. Hayata geldim diyorsun. Peki ölünce ne oluyorsun? Hayattan mı çıkıyorsun? Ebedi hayata doğuyorsun bak. Bir kere bakış açını değiştir diyor. E peki nasıl olacak bu? Ebedi hayata doğan bir adam göreceksin. Bir adam ahirete doğduğu zaman o adama ne diyorsun sen? Ölü diyorsun. O Allah velileri de ölüdür diyor. İzâ tehayyertün fil umûri ve sta'inu min ehlil kubur. Herhangi bir işte tereddüte düştüğünüzde kabir ehlinden medet umun. Onu kalkıyorlar hemen, şirktir bilinen midir? Hayır. Daha evvel de anlattık. Gitsinler Üsküdar'a. Şeyhülislam Minkirizade Yahya Efendi'nin türbesinin kapısında bu hadis-i şerif yazılıdır. Ve sta'inu min ehlil kubur. Dünyevi sahalarda hırgüş olmaktan, köpek gibi bir cife için, bir leş için çekişmekten kurtulmuş, bedenlerini kendilerine kabir yapmış, nefislerini öldürmüş, böyle sağlam ruh ehilinden gidin de meselelerinizi sorunun, sorunuz. Ayet karşılığı vas'elu ehle zikri, zikir ehlinden sorunuz. Kendini anlatmak için değil, hakkı anlatmak için yola çıkanlar, hakkı kaim kılmak için yola çıkanlardan medet umunuz. Onlar nedir? Onlar ahirete doğmuş adamlardır. O yüzden de kamildirler, olgunlardır. Senin için onlar ölüdür. Ama onlar Allah katında diridir. Bel ahyaun ve lakinler teş'urun. Şehittir onlar. Allah'ın tecelliyatına şahit olmuşlardır çünkü. O insanı kamilin eteğini geciktirmeksizin yakala ki ahir zamanların fitnesinden kurtulasın. Ahir zamanın fitnesinden kurtulasın. Keyfe medda zilli, Nazm-ı Kerim'i evliyanın nakşi ve müşiridir. Keyfe medda zillu nakşi evliyast, ko delili nuri horşidi hodast. Keyfe medda zilli ayeti kerime şöyle. Elem tara ila rabbike keyfe medda zilli. Ve lev şa'e le cealehu sakinen, sümme cealnahu şemse aleyhi delila, sümme kabadnahu ileyhi kabdan yesira. Manası ne? Ey Resulüm, Habibim, Rabbinin kudretine ve sanatına bak ki, sen baktın, bakmadın mı ki, görmez misin ki, ki görülmez mi diye tercüme edilir. Gölgeyi nasıl uzatmıştır. İsteseydi onu sakin kılardı, sonra güneşi o gölgeye delil ittihaz ettik. Daha sonra da onu, o uzanan gölgeyi azar azar kendimize çektik. Sen bunu sadece tabii bir hadise mi zannediyorsun diyor, gölgenin uzamasına, buna bakmaya falan. Ey Risalet Penahi, Risaletle müşerref kıldığım, ezelden seçtiğim Habibim, senin nurunla senin etrafındaki olan velilerin nasıl senin nuru Muhammedi'ni etrafa yaydıklarını görmedin mi? Sen hiç merak etme, biz sendeki velayet sırrını bunlarla yayacağız. Sonra o velayet sırrını yüklenen evliyayı da kendi sırrımızda, zatımızla beraber cem edeceğiz. Makamında tercüme ediyor Hazreti Mevlana. Al, ilmi tarif sana. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı, Fatiha-i Şerife'nin manasını bilemeyen insanlara biz bunu gelelim de tasavvufi olarak şerh edelim. Sonra ilimden uzak köşe yazarları kalksınlar, bazı ayetleri acayip tevil ediyor desinler. Başka tefsirlere bakma ihtiyacı bile hissetmesinler. Evet, oradaki uzayan gölge Nur-u Muhammediye'den lemean eden nübüvvet sırrıyla velayete ermiş evliyanın sırrıdır ki bak bugüne kadar Hazreti Mevlana'nın gölgesi erişiyor işte.
Eyvallah.
Hazreti Mevlana'nın gölgesi neye işaret eder? Bir Nur-u Muhammed Şems-i Hakikat'e işaret eder ki mürşidin adı da Şems-i Tebrizi'dir. Sonra ne olmuştur? Şeb-i Arus'a kendisine kabzetmiştir. Anlayan var, anlamayan var. Allah'ın sırrındadır o. Allah'a yakın olanları anlayacaktır. Allah'tan uzak olanlar da anlamayacaktır. Bu kadar. Manası bu.
Eyvallah.
Sonra 424.
Kur'an'ın bikr olan harfini ve lafzını tevil ediyorsun. Kur'an'ı değil, kendini tevil etmenin çaresine bak.
Bu Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması hususunda kerde tevili harfi bikra, hışra tevil künne zikra, zikra yani zikra şeklinde failün veya fa'lün şeklinde oluyor. Kur'an'ın nesidir? Kur'an'ın bikir olan, bikir, bekaret diyoruz ya, bozulmamış olan, harfini ve lafzını tevil ediyorsun. Kur'an nedir? Yüzlerce, binlerce insan Kur'an-ı Kerim'in lafzını okusunlar. Binlerce insan Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapsınlar. Hakikati Kur'an'ın harfine erişememişlerdir daha, bozulmamıştır o. Neden? Eğer öyle olsaydı Kur'an-ı Kerim'i onlar muhafaza etmiş olurdu. Allah muhafaza etmektedir. Ve inna lehu lehafizun, tehdit vardır hatta orada. Allah muhafaza etmektedir. O zaman nedir? Sen ancak Kur'an'ın hiç bozulmamış olan harfinde Allah katındaki o ümmül kitaptaki yazılmış olandan aksedeni kıraat eder. Onun üzerinde tefsir eder. Onun üzerinde konuşursun. Hiçbir zaman ne yapmaz o? Sen güneşten istifade edersin ama güneş avcunda değildir senin. Eyvallah. Yansımasıdır. Kur'an'ın bikr olan harfini ve lafzını tevil ediyorsun. Sen hiç bozulmuş, daha ellenmemiş bile. Sen kendince tevil etmeye kalkıyorsun. Kur'an'ı değil, en önce kendini tevil etsen. Sen Kur'an'a kendini uydur. Sen kendini Kur'an'a uyduracağına, Kur'an'ı kendine uydurmaya çalışıyorsun. Harfine dokunamazsın onun. Bikirdir o. Ellenmemiştir o. Temas bile edilmemiştir o. Sen en önce kendini tevil et ki Kur'an sana nüzul etsin. Kur'an inmeden bir adam Kur'an'ı hakikatinden nasiptar olamaz. O halde sen Kur'an'ın ayetlerini tevhide değil, kendinin ne mal olduğunu tevhidini anla. Ben neyin gölgesinde peşinde koşuyorum diye bak. Bu vadide öyle delilsiz gitme. En derin vadi merev bi in delil. La uhibbul afilin go çün halil. Neymiş manası?
Bu vadide öyle delilsiz gitme. Halil İbrahim aleyhisselam gibi la uhibbul afilin de.
La uhibbul afilin. Ben batanları, kaybolanları sevmem. La uhibbul afilin. Batan, kaybolanları sevmem de. Nasıl ilim bu? Kaybolunca gidiyor. Kitap gidince gidiyor. Buna ilim denmez ki. Kitapla mukayyesin. Harfle mukayyesin. Nasıl iş bu? Sen ölünce gidiyor. Nasıl ilim bu? Sen ölsen de seni terk etmeyecek olan bir ilim al. Bu imanın hakikatiyle alakalı ilimdir. Sadrında bulunması gereken bir ilimdir. O halde sen bu vadide öyle delilsiz gitme. Delilsiz gitme. Kaybolup giden, pörsüyen, sonra senin kendine göre hakikat dediğin şeylerin peşine düşme, yorulursun. Ne yap? Bir şey kaybolup gidiyorsa, o hakikate hizmet etmiyorsa... Aynı la uhibbul afilin go çün halil, Halil-i İbrahim, İbrahim Halilullah gibi ben batan kaybolan şeyleri sevmem diyerek ondan yüz çevir ki Allah dostlarının fiili budur.
Eyvallah.
Devam edelim.
Git gölgenin delaletiyle güneşi bul ve Şah Şems-i Tebrizi'nin eteğine sarıl.
Burada Hüsamettin Çelebi'ye bir şey veriyor. Şah-ı Şems-i Tebrizi, dameni şeh Şems-i Tebrizi bitap. Burada maksat Şems-i Tebrizi'ye git de ona kavuş manasında da o dar çerçeveyle alınmaz.
Eyvallah.
Hüsamettin Çelebi Hazretleri söylense de. Yani Şems-i Tebrizi'nin hakikati ki, bak güneş kaybolur da Şems-i Tebrizi'nin hakikati kaybolmaz. Neden? Allah'ın hakikatine, Resulullah Efendimiz'in şeriatına ve hakikatine bağlı olan bir insanın kaybolması mümkün değildir. Çünkü o kaybolacak bir şeye ne yapmamıştır? Bel bağlamamıştır. O şekilde hallolmuştur. Bir de burada Hazreti Pir Mesnevi'ye de işaret etmiştir diyor şarihler. Git gölgenin delaletiyle güneşi bul ve Şah Şems-i Tebriz'in eteğine sarıl. Bir şeyin, bir kişinin eteği onun en son kısmıdır. Yani eteğine erişebildik. Ancak eteklerine geliriz.
Eyvallah.
O kişinin en son, yani artık damen dedikleri en son kısımdır. Yani Arapçası bunun zeyildir. Farsçası damendir. Hatta bir şeyin de yazıldığında meali, tefsiri, şerhi falan yazıldıktan sonra zeyli yazılır. Yani en sondur artık. Zeyil en son demektir. Etek manasına gelir. Şimdi burada ne oluyor? Bize hitap ediyor. Eğer hiçbir şey anlamıyorsan git de bari. Bu hakikat güneşinden haber veren bu işin eteğini tut. Şems-i Tebriz eteği. Kim durur? Hüsamettin Çelebi Hazretleri'dir. Hüsamettin Çelebi Hazretleri'nin sana bıraktığı şu Mesnevi Manevi oku da kamil insanların ne halde olduğunu ve velayet sırrını oradan görebilirsin. Nedir? Ona nispetle Hazreti Şems'e nispetle eteği gibidir.
Eyvallah.
Zaten ne yapıyor? Eğer bu suru sururu, yani Şems-i Tebrizi Hazretlerine giden yolu bilemez ve bulamazsan Allah'ın hidayet ışığı olan Hüsamettin Çelebi'den sor. Diyor ki Mesnevi Maneviye nedir? İşarettir. Burayı bir daha okuyabiliriz.
İnşallah. Böylelikle bir virgül koyalım bu haftalık hocam müsaadenizle.
Evet, evet, evet.
Kıymetli izleyicilerimiz çok teşekkürler bizlerle birlikte olduğunuz için. İnşallah orada bulunmaklığınız da programı önümüzdeki haftalarda da sizlere aktarabilmemiz için bir dua vesilesi olsun. Tekrar birlikte olana değin. Çok teşekkür ederiz.